Toplumsal dönüşümde sosyal girişimcilik.
Hazırlayan ve sunan Hülya Denizay. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler.
Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bir önceki programda size söz verdiğimiz gibi Rıdvan Gölcük'le sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen programı dinleyemeyenler için hemen bir kısaca özet vereyim. Rıdvan Gölcük, gönlünün götürdüğü yere giden bir sosyal girişimci, hem de kamuda bir sosyal girişimci. Troy mu diyorsunuz, Truva mı diyorsunuz?
Troy'u tercih ediyoruz.
Troy Müzesi Müdürü ve bu alanda da Avrupa Yılın Özel Takdir Ödülünü kazanmış bir müzenin yöneticisi. 10 yaşında başlayan bu tutkusu geldi bizi bu noktalara getirdi. Eğer programı dinleyemediyseniz, bir önceki programı dinleyemediyseniz hulyadenizalp.net'ten bandı dinleyebilirsiniz. Kaçırmayın derim. Çünkü biz o programda o kadar güzel bir şey dinledik ki, hikaye dinledik ki, hem kendisini hem de başkalarını çok güzel bir örnek teşkil edeceğini, kendisini tanımak için çok iyi bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Evet Rıdvan Bey, böyle bir girişten sonra nerede kalmıştık diyeceğim ve aklıma şu geliyor. Siz müze müdürü kapıdan girdiniz. Ödüllü evet. Hayaliniz oydu ve kapıdan girdiniz. O hayalinizi nasıl yaşadınız? Bir oradan canlandırmanızı rica etsem.
Peki. Dediğim gibi uyuyamadım bütün gece ve çünkü hep o kapıdan, sabah olacak ve o kapıdan geçeceğim. O hayali kurdum. İşte büyük bir heyecanla ayaklarım titreye titreye arabaya bindim ve o an aklıma bir fikir geldi. Evet dedim ki hani ben bu heyecanı birazdan yaşayacağım. Fakat biz bu ödülü bir ekiple bir omuz omuza mücadeleyle kazandık ve beraber yaşamamız lazım ve o arkadaşlara bir sürpriz yapmam lazım diye aklımdan geçti. Ve bir basından dostumu aradım. Dedim ki ben müzeye geçiyorum. Hemen gelebilir misin benimle? Sağ olsun hemen tamam dedi. Biz bir yaklaşık 15 dakika kadar önce, personelimiz gelmeden, arkadaşlarımız gelmeden önce müzeye vardık. O müzenin içinden bir rampa var. Bahçeden rampayla iniyorsunuz. Müzenin içine kamerasını kurdu. Servis şoförünü aradım. Dedim ki lütfen birazcık yavaş gel. Çünkü sosyal medyaya o metni atmıştım. Ama bir de metin bir yandan kaleme almaya çalışmıştım arkadaşlarımla. Dedim ki ben bu metni şeyden okuyacağım. Anons sisteminden okuyacağım. Kamera içeride kurulu ve arkadaşlarımız rampadan geldiler ve müzeden içeri girdiklerinde anons sistemini açtım ve dedim ki evinize hoş geldiniz. Bu eviniz, sizin mücadeleniz sayesinde, emekleriniz sayesinde bu ödülü aldı. Birazdan her birinizin ismini söyleyeceğim. Lütfen kendinizi alkışlayın dedim ve müzede çalışan, çalışmayan, o gün orada olmayan 46 personelimizi, müze uzmanı, temizlikçisi, güvenlikçi arkadaşımız, idareci arkadaşımız tamamını saydık ve hepsini hep birlikte alkışladık. Bu beraber verdiğimiz bir mücadeleydi ve o gün böyle kuşlar gibiydim.
Valla dinlerken ben kuş olup uçup geletim geldi. Aslında burada vurguladığınız çok önemli bir şey de var. Yani bunu da bu vesileyle hemen parantez içine koymak istedim. Ekibin ne kadar önemli olduğunu, güvenlik görevlisinden dediniz. Yani orada direkt etkisi yokmuş gibi. Çünkü benim de gönüllülük çalışmalarımda bile çok atlanılan bir konu bu. Bırakın çalışanlarda, gönüllülükte bile küçük büyük işe göre ayrılıp daha itibarlı, daha itibarsız çalışmalar yapılabilirken siz bunun aslında bir bütününün herkesin bir parçası olduğunu vurgulamanız gerçekten bu başarının sanıyorum ana öğelerinden biri olsa gerek. Peki biraz şimdi şeye girelim. Kamuda sosyal girişimcilikle başladık ama yani bir sürü engel olduğunu, bir şey olduğunu düşünün. Peki siz bu odaklandığınız hedefinize gelirken çeşitli araştırmalar yaptığınızı hem dünyadan hem Türkiye'den örnekler yaşadığınızı söylemiştiniz geçen bölümde. Osman Hamdi, bir tane Osman Hamdi'yi artık olmasın, bugünün Osman Hamdi'leri olsun diyerek son derece haklı bir vurgulama yaptınız ki ben de Osman Hamdi'nin sosyal girişimci olduğunu hep eğitimlerimde söylerim. Hakikaten büyük bir insan ama yeter artık bizim de söyleyecek şeylerimiz olması lazım dediğinize tamamen katılıyorum. Peki bundan sonra bugün neler yapıyorsunuz? Yani müze ödülünü aldınız da bu ödülü almak için mi yaptınız yoksa inandığınız için mi yaptınız ve daha neler yapılmalı? Biraz bunlardan konuşalım.
Evet. Kesinlikle inandığımız için yaptık. Mesela programınız aracılığıyla bir sürpriz daha vereyim. Biz bir perdeler açılıyor etkinliği yapmıştık. Yani konservasyon uygulamalarımızı açık bir hale getirdik ve müzeye giren ziyaretçilerimiz canlı canlı eserlere uyguladığımız o işte bütünleştirme, tamirleştirme metotlarını izliyor. Çünkü dedik ki biz yaptığımız işe güveniyoruz. Şeffaf bir şekilde yapıyoruz ve merakınızı gidermek istiyoruz. Yani bu eserler nasıl çıktı, nereden geldi, nasıl sergiye? Mesela böyle bir etkinlik yaptık ve bir süre sonra mesela dediler ki ya bu çok iyi bir proje. İşte Avrupa'da işte Avrupa European Museum Academy diye bir şey var, girişim var. Buna başvurmayı düşünür müsünüz? İzledik. Çok güzel bir şeydi. Tabii 31 Mart'ta mesela ona başvurduk daha çok yeni ve Eylül ayında onun sonuçları açıklanacak. Belki de bir ilk daha yaşayacağız. Fakat
İnşallah.
bunların hiçbirisini yaparken tabii şu ödülü alalım, bunu alalım değil, inandığımız için yapıyoruz.
Fark edilmek için değil, fark yaratmak için.
Kesinlikle. Mesela inançlarımdan birisini bir heyecanımı söyleyeyim ki bu çok herkesin de hoşuna da gitmeyebilir. Herkesin hoşuna gitsin diye zaten yapmıyoruz. Ben Turuya Müzesi'ni Hülya Hanım 3.0 olarak isimlendiriyorum. Modern işte sanayi 3.0 4.0 diyoruz ya Turuya Müzesi 3.0 süratle 1.0 Homeros'un İlyadası. Çünkü onunla öğrendik bu hikayeyi. Biz bunun bir efsane olduğunu düşünürken işte 1870'lerde kazılar başladı. Aa, bu kent gerçekten varmış. Hikayeden bilime geçti ve Troya kazıları 2.0 kuvvetli bir kırılım anıydı. Bu efsane değil, gerçek. Troya Müzesi de 3.0. Niçin 3.0? Hemen anımı paylaşacağım. Biz Tevfikye köyünün içindeyiz. 438 kişilik köyümüz. Bir gün bir köylümüz müzemizi ziyaret etti. Dedim ki Ahmet Bey müzeyi nasıl buldunuz? Dedi ki müdür bey müze çok güzel. Bu köyde bu müze olduğu için çok mutluyum. İçerideki Yunan eserleri çok güzel dedi. Dedim ki Ahmet Bey niye içeridekiler şey oldu? Yunan eseri dediniz onlara. O da bana dedi ki Troya kenti bir Yunan kenti değil mi? Yani Çanakkale'de bu kent. Homeros bir Yunanlı değil mi? Adam İzmir'de doğmuş. Ondan sonra işte Hektor, yani bizim Tevfikye köyünün, Troya köyünün Hektor'u bir Yunanlı değil mi? Ahmet Bey, İlyada'yı okudunuz mu? Okumadım. Müsaadenizle size İlyada'dan bir sahne anlatacağım. Ardından batılı yorum ne diyor onu söyleyeceğim. Çünkü batılı yorumun ne dediği şu yüzden önemli. Bizim batının ilk ozanı Homeros diyorlar. Yazılı edebiyatımız İlyada ile başlıyor diyorlar. Bizim dediklerine göre onların yorumu önemli. Sonra da sizin yorumunuzu alacağım. İlyada destanındaki sahne şu. Anne Hekabe oğlunu izliyor. Kapısının önünde Hektor. Yunanlı kahraman Akileos'u gözüne kestirmiş. Birebir bir kahramanlık mücadelesi verecekler. Anne ve baba surun tepesinden izliyorlar ama çok kaygılılar. Akileos çok kahraman, çok güçlü kuvvetli bir adam ve oğullarının canını alabilir. Baba Priamos dayanamıyor. Diyor ki oğlum lütfen bizi düşün ve surlardan içeri gir. Hektor hiç oralı bile değil. Akileos da sürekli Aşil'de gözü. Sonra anne dayanamıyor. Diyor ki oğlum lütfen çocuğunu düşün, karını düşün, bizi düşün ve surlardan içeri gir. Hektor yine oralı değil. Anne Hekabe refleks bir hareket yapıyor. Göğsünü açıyor. Diyor ki oğlum bu memeye saygı duy. Çocuklukta burada geçirdiğin günleri hatırla ve içeri gir. Şimdi Ahmet Bey dedim ki sahne bu. Hemen bir batılı yorum söyleyeyim. Çünkü konu hakkında tez var. Anne Hekabe neden oğluna göğsünü gösterdi, bu memeye saygı duy ve çocuklukta burada geçirdiğin günleri hatırla dedi. Tez şunu söylüyor. Diyor ki erotik olarak oğlunun dikkatini dağıtmaya çalıştı.
Allah Allah. Allah.
Tezin içinde bir de antitez var. O da diyor ki ya anne kaç yaşındaydı? Kaç tane çocuk
Allah Allah.
doğurdu? Göğsü sönüktür. Erotik
Allah
olmaz
Allah.
ki. Şimdi Ahmet Bey dedim ki bak batılı yorumda bu. Senin yorumun ne? Tevfik ya, Ture ile aynı yerde yaşıyor. Ya dedik ki olur mu böyle bir şey? Neden? Dedi ki müdür bey anne sütünden bahsediyor. Süt helalliği hakkından bahsediyor. Şimdi dedim ki Ahmet Bey bir saniye yani az önce kent Yunanlıydı, hikaye Yunanlıydı. Kızdı sinirlendi ya öyle değil mi müdür bey dedi. Dedim ki kesinlikle öyle. Fakat 2700 yıllık bir metni ayaküstü burada sen nasıl doğru yorumladın? Benim için önemli olan o. Bana şöyle bir anısını anlattı. Dedi ki çocukken ben Karamenderes nehrine girmeyi çok seviyordum. Troya kentinin hemen yanı başında akıyor. Ve ben oraya girmek için arkadaşlarımla kaçarken annem de avludan arkamdan seslenirdi. Bak gidersen sana sütümü helal etmem. Şimdi dedim ki Ahmet Bey yeni bir şey daha çıktı. Bir, siz Hektor'la aranızda 3200 yıl fark var. Aynı köyde, aynı yerleşimde annenizden aynı lafı duymuşsunuz. İki, Karamenderes'i çok mu seviyorsunuz? Evet çok severim dedi. Karamenderes'in İlyada'daki adı Skamender ve Hektor Skamender'e bayılıyor, oğluna Skamenderli diyor. İkisi de Karamenderes'in tutkunu. Şimdi biz aynı topraktan geliyoruz ve aynı hikayeyi paylaşıyoruz. Fakat bizim burada bir yaptığımız hata var. İşte kimliklerimizden birisi, insanın birçok kimliği olabiliyor hayatında. İşte Türk olmak kimliklerden birisi, İslam olmak, tabii ki başka kimliklere sahip olan insanlar olabilir. Türk ve İslam olmak bu önemli. Birisi ırk, birisi din. Çoğunlukla bunu öne çıkartıyoruz. Fakat bu iki kimliğin içinde toprak yok. Toprağa kök salamıyoruz. Hele hele Anadolu'ya belli bir tarihte geldiğimizi inandığımızda öncesini reddediyoruz. Önceki kimliklerimizi reddediyoruz. Ama Ahmet Bey annesinden duyduğu lafla Homeros'un İlyadası'nı yorumladı. İşte Troya 3.0 o andı benim için. Troya Müzesi'nin anlatacağı öykü o an başladı benim için. O müzenin ne işe yaradığını ben o an daha iyi idrak ettim. Ahmet Bey, Homeros'u anlarken arada hiçbir şifre kırıcıya, hiçbir teze, hiçbir bilimsel kaynağa ihtiyaç duymuyorsa Heke ve Ana ile aynı kandan, aynı gelenekten, aynı görenekten beslendiğinin bir göstergesi bu. Ama maalesef biz aramıza mesafe koymuşuz. Bir insanın kendini anlatabilmesi için siz şimdi Amerika'dasınız. Sizin orada Amerika'da dostlarınız var. Ve Hülya Hanım'ı tanımak istiyorlar. Sizin kendinizi anlatabilmeniz için kendinizi ilk önce iyi tanımış olmanız lazım. Ama siz kendi kimliğinizin içinden Troyalı olmayı, Likyalı olmayı, Urartulu olmayı, Herodot'tan aklıma geldi şimdi Likya deyince. Herodot diyor ki Likyalılarda garip bir yani bir adet vardır diyor. Çocuklar annelerinin adıyla anılır. İstanbul'da yaşıyorum. İlkokuldan çıkıyorum sokaktan geçerken diyorlar ki annemin adı Hilmiye. Şu Hilmiye'nin çocuğu değil mi? Eğer annemin adını hatırlayamazlarsa şöyle sesleniyorlar. Hilmiye'nin çocuğu. Yani Herodot'un yazdığı o şeyi ben kendi sokağımda yaşadım. Ama bu kimliklerini reddettiğinizde kolunuzu kesmekle, kafanızı kesmekle hiçbir farkı yok. Kendinizi tanıyamıyorsanız kendinizi anlatamazsınız. Dolayısıyla...
Pardon cümlenizi bitirmenizi heyecanlı araya girer gibi oldum ama şöyle söyleyeceğim. Yani ben hakikaten o kadar etkilendim ki onun için sözünüzü de hiç kesmek istemedim ama zaman yine hızlıca ilerliyor diye bir araya girmek ihtiyacı duydum. Bu söylediklerinizin hepsine tamamen katılıyorum. Yani zaten benim katılmam haddim değil ama yani heyecanımı ifade etmek için söylüyorum. Hatta izlediğim bir arkeoloji gezisi belgeselinde aynı dediğinizin genetik olarak, fizyolojik olarak şeylerine baktığımızda bugün orada yaşayanlarla eskiden işte Likyalıların genlerinin aynı olduğunu söyleyen bir şeyci vardı, arkeolog vardı. Evet. Onu duyduğumda çok heyecanlanmıştım. Bırakın gelenek göreneği, bizzat zaten genler geçmiş buraya. Bunu da kabul edemediğimiz için mi bu sorunlar oluyor? Ki bunu zaten söylediniz. Peki o zaman son 5-6 dakikamızda bu sosyal girişimci yönünüzü bugünden itibaren geleceğe göre, geleceğe doğru nasıl kullanmak diyeceğim ama yapılandırmayı düşünüyorsunuz yapacağınız işlere. Bu alanda neler yapılmalı? Ve bu yaptığınız, sizin yapmak istedikleriniz neler bugünden itibaren geleceğe yönelik?
Az önce anlattığım hikaye önemliydi. Troya Müzesi'nin çok ve önemli. Bizlerin bir önemi, bir misyonu olmalı. O misyon müze kimliği yanında, müzecilik yapma kimliği yanında önemli misyonlarımızdan birisi bu. Çok. Kendimizi iyi anlamamızı sağlamak, kendi kimliğimizi ortaya koymak. Bir yandan tabii inandıklarımız var, çalışıyoruz ama heyecanımızı olabildiğince çok, yani bu çalışma arkadaşlarımıza da bu heyecanımızı taşımak, ortak bir ülke etrafında buluşmaya çalışmak da hedeflerimiz arasında. Kamuda sosyal girişimcilik meselesi konusunda arkadaşlarıma mesela bu verdiğim taahhüttür. Yüksek lisans yapmak, doktora yapmak, dil eğitimi yapmak, bunlarla ilgili işte izin, hiçbir problemimiz yok. Yeter ki kişisel olarak biz yatırım yapalım. Çünkü kişi iyi olursa, müzeci iyi olursa biliyorum ki Troya Müzesi daha iyi olacak. Biliyorum ki Troya Müzesi iyi olursa ülke daha iyi olacak. O yüzden kişisel olarak kendimize yapacağımız her türlü yatırımda bizim idari olarak orada personelimizin arkasında dik durmaya ve tüm inisiyatifi tanımaya çalışıyoruz. Heyecanımızı bizi izleyenlere bulaştırmaya, onlara taşımaya çalışıyoruz. Çünkü şu konu çok önemli. Evet. Kamuda biz iş yapıyoruz ama ben ne zaman en çok mutlu oluyorum biliyor musunuz? Sosyal medya takipçisi demek istemiyorum. Bizi izleyenler bir süre sonra müze dostu olmaya başladıklarında O zaman diyorum ki işte şimdi bir arkadaş kazandık, bir Turay Müzesi dostu kazandık. Ondan daha kıymetlisi yok. Yani bizim sayfamızı kaç kişi takip etti, kaç kişi likeladı falan değil. Tabii. O müze dostunu
yarattı. Esas sosyal etki.
Kesinlikle. Yani çünkü onlar sonra mesela oradan dostça hemen yazıyor, diyor ki ya müzede şunu gördüm, Rıdvan Bey ilgilenir misiniz? Sanki orada ters bir şey var. Dost işte. Hemen uyarıyor. Ya da ya şöyle bir yayın gördüm, sizin için çok faydalı olacağını düşünüyorum. Dan tutun arkadaşlarına, dostlarına tavsiye etmek, eşi dostu geldiğinde buraya yönlendirmeye varana kadar böyle olduğumuza daha kuvvetli oluyoruz. Ben misyonerlik kelimesini seviyorum. Yani genel anlamda böyle alerji toplayan bir kelimedir. Ne demek? Bir misyona hedef edinmiş olup burada artı bir çıkar gözetmeden o misyon için mücadele etmek demek. Dolayısıyla hiçbir artı kazanç, o bu hesapları işte o öyküde bahsetmiştim. Yapmadığım için bu heyecanımı koruyorum. Misyonumuzu gerçekleştirmek için arkadaşlarla sıkı sıkı çalışmaya çalışıyoruz. İnşallah faydalı işler yapıyoruzdur.
Sizi dinlerken umut da oldum. Sağ olun, var olun. Bir son iki dakikamızda bir sorum daha olacak. İlk programda dediniz ki müzeyi bina olarak mı yoksa kültür olarak mı? Tam cümleyi hatırlamıyor olabilirim ama iki farklı bakış açısı olarak sundunuz. Bu çok ilgimi çekti ama o sırada sözünüzü kesmek istemedim. Yani müze, o zaman itiraf edeyim, ben müzeleri soğuk bulurum. Çünkü yani bana şey heyecan vermez. Ben gündelik yaşam içerisinde toplumları tanımayı daha çok severim. Ama gördüğüm kadarıyla yeni bir müzecilik anlayışı var benim bilmediğim, veya yeni değil de ben farkında değilim. Ne demek istediğinizi son iki dakikamızda anlatırsanız çok sevinirim.
Bizim iddialı bir müze mimarimiz var. Ama bir yandan da biz bir köydeyiz. O iddialı müze mimarisi bulunduğumuz coğrafyaya yabancılaşmaya çok müsait. Dediğiniz gibi o uzak, soğuk mekan olmaya çok müsait. Ben müzelerin duvarları olduğuna inanmıyorum. Ve bulundukları noktaya, topluma, biz bir kırsal yaşam içindeyiz ve kırsal kalkınmaya faydamız olması gerektiğini düşünüyorum. Süper. Bu ne kadar para kazanılığıyla alakalı bir şey değil sadece. Mesela bir örnek, bu müzede ne yapmak istiyorum biliyor musunuz? Bizim müze konferans salonumuza Turaya Kazı Başkanımız çıksın, anlatsın. Ondan sonra Tevfikiye Köyü'nden bir ablamız çıksın, tarana yapmaya anlatsın. Domates kurutmayı orada anlatsın. O köydeki yaşamı alıp biz onlarla, yani ben
entegre olmak.
Evet, ben oranın köylüsü olabilirsem, yoksa o güzel binanın müze müdürü olarak kalırsam şey fayda sağlayamayacağımı.
Orada sosyal fayda, sosyal etki sağlayamayacağınızı düşünüyorsunuz. Vallahi Rıdvan Gölcük, iyi ki varsınız. Gerçekten sizi dinlemeye doyamadım. Eminim radyo dinleyicileri de doyamayacaktır. Biliyorsunuz Açık Radyo dinleyicileri oldukça meraklı ve belirli bir düşünme seviyesinde kişilerdir. Bu vesileyle yepyeni kanallara ulaşacağımızı diye kendimi de katıyorum artık.
İnşallah.
Ümit ediyorum. Yolunuz açık, gücünüz bol olsun. İnşallah yüz yüze de görüşmek kısmet olsun.
İnşallah. Lütfen Türkiye'ye geldiğinizde Turay Müzesi'nde benim misafirim
arayacağım, olun. Arayacağım. Tamam, sevgili Açık Radyo dinleyicileri, ikinci kaydımızın da sonuna gelirken yine zaman nasıl geçti anlayamadım. İyi ki Rıdvan Gölcük gibileri var. Avrupa Yılın Özel Takdir Müzesi, Avrupa Yılın Müzesi Özel Takdir Ödülünü alan Troy Müzesi'nin müdürü olan Rıdvan Gölcüyek ile size hoşça kalın diyoruz. Sizin de yolunuz açık. Sosyal etkiniz çok olsun. Hoşça kalın.
Toplumsal dönüşümde sosyal girişimcilik.
Hazırlayan ve sunan Hülya Denizay. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 sundu.